Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu Kırk Ambar programına konu edineceğiz. Bunlardan ilki Ergün Bey'in Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı FETÖ ile çalışan aydınların sorumsuzluğu başlığını taşıyor. Bu konu üzerinden aydın sorumluluğu nedir?
Evet.
Ve bu geçtiğimiz günlerde ceza almalarına rağmen ceza indirimine gidilip şartlı tahliye olunan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak üzerinden biraz bunların sorumsuzluğunu konuşacağız. Ama öncesinde bir aydın nasıl bir sorumluluk taşımalı, nasıl bir mesuliyet taşımalı, bunu konuşacağız. Yine güncel bir mesele var. Veladet programı vesilesiyle, Mevlid-i Nebi vesilesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı bir kısa bir film çektirdi. Bu bir aile ortamını anlatıyor. Eşlerin birbirine karşı sorumluluğunu hatırlatıyor. Böyle bir kısa film üzerinden bir yaygara kopartıldı. Yine hani kadınlar, kadın evinin hizmetçisi midir? İşte kadın evde mi olmalıdır? Kadının sorumluluğu, rolü nedir? Eşin, kocanın sorumluluğu, rolü nedir? Bu konular üzerine yine bir tartışma ortaya çıktı. Ergün Bey yine bu konuyla alakalı evde hizmet eden kadını damgalayan çarpık bilinç başlığını taşıyan bir yazı kaleme aldı. Programımızın ikinci bölümünde de bu konuyu değerlendireceğiz. Hocam ben ilk olarak sizin geçtiğimiz hafta çarşamba günü Yeni Şafak'ta kaleme aldığınız FETÖ ile çalışan aydınların sorumsuzluğu başlığını taşıyan yazınızı konuşmak istiyorum. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, daha önceden Ali Bulaç serbest bırakılmıştı. 15 Temmuz'dan sonra yazarlar Şahin Alpay, Mümtazer Türköne.
Ama Mümtazer Türköne hala tutuklu.
Bunlar FETÖ'nün yayın organlarında, televizyonlarında boy göstermişlerdi.
Evet.
Özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra da yine oralarda boy göstermişlerdi.
Evet.
Ve bu darbe girişiminden hemen önce de sanki bu darbe girişimini biliyorlar ya da teşvik ediyorlar çağrışımı oluşturacak cümleler.
Evet.
Le programlarda boy göstermişlerdi. Bir şekilde 15 Temmuz'dan sonra içeri alındılar. Tahminen 3,5 yıl kadar tutukluluk ve yargılama süreci devam etti. Şimdi de serbest bırakıldılar. Siz yazınızda hiç öz eleştiri vermediklerini bu konuda, öz eleştiri vermediklerini bir şekilde o günkü işte FETÖ'nün medya organlarında yer aldıklarından bahsediyorsunuz. Halbuki bunlar Türkiye'de liberal ve demokratik bir siyasal düzen içinde yıllarca mücadele etmiş insanlar.
Evet.
Hocam bunu konuşacağız ama öncesinde ben aydın meselesini biz çokça konuştuk. Kırk Ambar'da. Sizin aydınların sorumsuzluğu, bunları bahsederek yani FETÖ ile çalışan aydınların sorumsuzluğunun ben tersinden bir soru sormak istiyorum. Yani sorumlu aydınlık nedir? Yani bir aydının sorumluluğu ne olmalıdır? Bizlere karşı, topluma karşı, toplumsal olaylara, olgulara karşı aydın sorumluluğu derken neyi anlıyoruz ki sorumsuzluk neyi getiriyor beraberinde?
Şimdi aydın modern dönemde dünyada aslında ortaya çıkan bir figür. Matbaa kültürüyle birlikte kamuoyu oluşturan, toplumla ilgili birçok meselelerde görüş sahibi olan, dünyayı daha pratik, daha güncel yorumlayabilen donanımlı insan demek aslında. Bu nedenle dergilerde, gazetelerde daha çok etkili oluyor. Kitaplar yazıyor. Ülkenin gidişatıyla ilgili fikir sahibi olandır. Ve bu bilgi, bu donanım ve dünyayı okuma bilinciyle de toplumu aydınlatma gibi bir mesuliyeti var aslında. Bunun somut olarak zaman zaman bu mesuliyeti taşımadığını, buna ters hareket ettiğini görüyoruz. Yani aydın toplumu aydınlatma, topluma doğru olanı gösterme gibi fonksiyonları yanında basit olarak mesela aydın insan haklarından yana olur. Aydın işte milletten yana olur. Aydın haktan yana olur. Aydın efendim demokrasiden yana olur. Darbeci olmaz. İnsan haklarına karşı çıkmaz. Şiddeti yüceltmez mesela. Aydın belki ideal manada bütünüyle Türkiye'de özerk, kudretli bir konuma sahip değil. O nedenle belki tanımladığımız ideal manada sorumluluklarını yerine getiremeyebilir. Ama asgari düzeyde en azından temel insani değerlerle, milletin varlığıyla ilgili olan değerlerle çatışmaması sorumluluğu var. Milletten yana olma sorumluluğu var mesela. Efendim ondan sonra hak hukuktan, demokrasiden, insan haklarından yana olma sorumluluğu var. Bunlar önemli. Ve bu çerçevede baktığımızda Türkiye'de zaman zaman aydınlar sorumlulukları konusunda iyi imtihan vermiyorlar. Sınavda kalıyorlar, sınıfta kalıyorlar. Bir bakıyorsunuz işte darbeci oluyorlar. Bir bakıyorsunuz insan haklarını reddediyorlar. Bir bakıyorsunuz hak hukuku çiğneyerek tamamıyla şahsi menfaatleri çerçevesinde bilgi üretiyorlar. Bunlar sorumsuzluk. Bu aynı zamanda çok eski dönemde yani 19. yüzyılda bir Fransızın düşünürün aydın ihaneti diye yazdığı bir kitapla da ifade edildiği gibi bazen de aydın ihanet içinde olabilir. İhanet içinde derken bence kendi milletinin bilincine karşı yabancılaşan başka bir toplumun başka bir tarihin sözcülüğünü yaparak milletine tamamıyla karşıt davranan onu reddeden insan aydın bence ihanet içindedir. İhaneti daha çok ben böyle algılıyorum.
Evet.
Dolayısıyla bu sorumsuzluk da Türkiye'de zaman zaman yaşanan bir pratik. Çünkü aydın çeşitli güç merkezleriyle ilişki kuruyor. Çeşitli menfaat şebekeleriyle ilişki kuruyor. Ve o zaman hakikaten topluma karşı olan mesuliyetini unutmaya başlıyor. Ondan kopuyor. Halbuki aydını asıl aydın yapan şey bu mesuliyettir yani.
O bağdır değil mi hocam?
Bu bağdır aslında. Bu bağı bir aydın da bir insan olarak geçim dünyasında yaşıyor. Geçimini sağlama gibi bir durumu var. Ama geçimden öte büyük menfaatlerden bahsediyoruz. Aydın eğer büyük menfaatleri kalkıp milletinin doğrularına, insanların hakikatine, evrensel değerlere tercih ediyorsa orada aydın hakikaten büyük bir sorumsuzluk içinde. Şimdi bu daha somut mevzuya gelince.
Evet, evet hocam. Yani burada bu olay üzerinden
okumak
şimdi,
mümkün.
Burada Nazlı Alacağan, Ahmet Altan'ın, evet, Ali Bulaç'ın, Mümtazer Türkönen'in durumunu nasıl okuyabiliriz?
Bunlarda da hakikaten bir aydın sorumsuzluğu var. Öncelikle şu hakkı teslim etmemiz gerekiyor. Yazıda da belirtiyorum. Bu insanlar organik olarak FETÖ dediğimiz yapıyla ilişkili olduğunu düşünmüyorum ben. Bunların her birisinin kendi ciddi ilmi tutsalar da tutmasalar da fikri müktesebatları olan insanlar. Kamuoyunda bir otoriteleri olan insanlar. Dolayısıyla öyle FETÖ'nün teşkilatına gidip sadakatle bağlanarak onun içinde konumlanan, onun parçası olan kişiler değil. Ve yine bunların FETÖ'nün organik aydınları olmadığını şuradan da anlıyoruz. FETÖ organik aydınlarını, organik gazetecilerini yurt dışına kaçırdı. Mesela Zaman Gazetesi'ni yöneten, köşe yazarlarını düşünün, gazetelerini yöneten,
televizyonları yöneten
insanları düşünün. Bunların yurt dışına kaçırdılar. Oysa bu insanlar tutuklandı. Çünkü bunlar cemaatin diye bağlı olan o cemaat dediğimiz yani FETÖ dediğimiz teşkilata bağlı olan insanlar
değildi. Has adamları değildi yani.
Değildi. Fakat şöyle bir durumları vardı. O zaman sorun ne? O zaman sorun şu. Bunlar devletle Gülen yapısı arasındaki ilişkinin sorunlu boyutu ortaya çıktığı zaman bunlar tavır almadılar. Onun yanında var olmaya devam ettiler. Birinci sorun
bunları
bu.
Muhalefet aracı gördüler değil mi,
evet,
hocam?
Yani 17-25 Aralık'ta ne oldu? O çok milattır.
2013'te.
Evet, 2013 yılında Gülen yapısının mahremiyet dünyası ortaya çıktı. O mahremiyet dünyası neydi? Devletle, devlet içinde paralel olarak yapılanan, devletin kanunlarına rağmen kendisine güç atfeden bir yapı olduğunu görmeye başladık. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru seçilmiş hükümetinin başında başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan terör örgütünün lideri olarak tanımlandı. Bakın, Selam Tevhid örgütü dediler.
Evet.
Ve Sayın Başbakan'ı da, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı.
MİT müsteşarıyla birlikte yargılamak istediler.
Evet, terör örgütün başı olarak tanımlandı.
Ve dönemin başbakanı diye.
Dönemin başbakanı. Ayrıca İslami camiada birçok aydın, gazeteci, yazar da bu örgütün üyeleri olarak tanımlandı. Bu açıkça büyük bir meydan okuma, büyük bir junta girişimi. Dolayısıyla bu gerçek yüzlerini ortaya koyduktan sonra hükümetle bu yapı arasındaki şeyler yani devam etti ve bunlar zehir zemberek propagandalarını yürüttüler, bu Gülen yapısı. Ondan sonra tabii MİT tırlarını biliyoruz. Türkiye Suriye'de özellikle kendi ülkesinin çıkarları çerçevesinde bazı girişimlerde bulundu. Onlar adeta Suriye rejiminin sözcülüğünü yaparcasına MİT tırlarını durdurarak bunu açığa vurdular ve dünyanın gözünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni IŞİD teröristleriyle işbirliği yapan
illegal bir örgüt gibi gösterdiler.
Böyle gösterdiler.
Evet.
Bunlar hakikaten çok
şey vardı hocam, hadiseler. Yine ben hiç unutmadığım Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu Türkiye'ye müdahale etmesi için
şimdi bu yazarlar da bu süreçte bunlar hiç olmamış gibi kalkıp bu zehir zemberek muhalefeti, meşru hükümete karşı yürüten meşru hükümeti ve başındaki başbakanı, terör örgütü lideri gösteren bu medya kuruluşlarına yazmaya başladılar, gazetelerinde konuşmaya başladılar. Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu kalkıp Türkiye'ye müdahale etmesi talebinde bulundular. Yani sanki Türkiye bir küçük Afrika'nın bir küçük devletiymiş gibi.
Ya da bir darbeyle yönetiliyormuş, evet, gibi. Sanki darbeyle, seçimle iş başına gelmiş meşru bir hükümet yokmuş gibi.
Yani 12 Eylül'de bile darbe oldu. Türkiye Cumhuriyeti'ne kalksın, NATO müdahale etsin gibi bir çağrı yapıldı mı? Yapılır mı yani bu? Şimdi bu bir ülkenin egemenlik haklarının gasp edilmesini istemek demektir yani.
Evet.
Bir aydın kendi ülkesinin egemenlik haklarına gasp edilmesini talep ettiği zaman hakikaten orada durmak lazım yani. Bu sorumsuzluğun daniskası bu bir defa. İkinci olarak hükümetin yanlışlıkları vardı. Biz de eleştirdik. O dönemde Yeni Şafak'ta yazıyordum ben. Hükümetle ilgili birçok eleştiri yazılarımız var ama bunlar eleştiriden öte hükümete darbe yapmaya yönelik çağrışımları ciddi bir biçimde içinde tutan, zaman zaman da tehdit edici sözlerle buna eşlik eden, işte seni yargılayacağız Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler kullandılar ve böylece büyük bir sorumsuzluğu yine ortaya koydular. Ve 15 Temmuz'a doğru giden darbe sürecinde oradaki yerlerinde kalmaya devam ettiler. Oysa bunlara düşen o 2013 yılında, kardeşim biz bugüne kadar Türkiye'de demokratikleşme için beraber toplantılar yaptık. Aban toplantısı, gazetelerde yazdık vesaire, bunu istiyorduk. Ama şimdi görüyoruz ki siz tamamıyla demokrasiyle gelen bir hükümete karşı darbeci tutumlara yöneliyorsunuz. Böyle bir söylemi dillendiriyorsunuz. Bizim sizinle bir ilişkimiz olamaz. Biz sizin mecralarınızı, platformlarınızı terk ediyoruz. Bu tavrı almadılar. Ve kendi devletlerinin egemenlik hakkını gasp edilmesi konusunda çok büyük bir hata da yaptılar.
Evet.
Dolayısıyla bunlar büyük sorumsuzluk. Ve bugün mahkeme, evet, ben de terör örgütünün bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Ama bunlar vardı, bunlar açıktı, yazdıkları da ortada, tutumları da ortada. Dolayısıyla kamuoyu önünde bu sorumsuzluklarını bizim hatırlatmamız lazım. Bir de kalkıp bunlar dışarı çıktığında da kahraman edasıyla dışarı çıkıyorlar ve bir de hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar.
Geri adım da atmıyorlar.
Başka bir aydın sorumsuzluğu.
Evet.
Avrupa'da bile aydınlar, Türkiye'de de öyle olmalı. Yanlış yaptığı zaman insan, evet kardeşim ben yanlış yaptım. Bak o zaman bu yapıyla ilgili bir şeyler, olumlu şeyler yazdım şu bu ama ben şimdi daha sonra bunların mahrem yüzünü gördüm. Yanlışlıklarını gördüm ve bunu kamuoyuna deklare ediyorum. Bunlardan uzak durun. Bunlar tehlikelidir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, bu topluma ciddi bir biçimde tehdit edici unsurlar taşıyor. Biz de bunu geç gördüğümüz için halkımızdan ve kamuoyundan özür diliyoruz.
Ahmet Altan'da böyle bir yapmadı. Tavır yok hocam şu an.
Hiçbir tavır yok. Hatta büyük bir kahramanlık havası
dün,
var.
Dün bir yazısı yayınlandı.
Okudum. Yazısı Ahmet Altan'ın şeyidir. Bu insanların hikayelerini anlatır. Evet. İnsanların duygusal dünyasını olabildiğince.
Romancı aynı zamanda.
Tabii onu kullanıyor güzel. Yazarlık yeteneği yüksek. Dolayısıyla diğer alanlarda hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor.
Evet.
Sen hangi iddialarla tutuklandın? Doğrudan bu iddiaları muhatap alarak hiçbir cevap vermedi. Ahmet Altan'ın orada yaptığı konuşmalar bu iddiaları muhatap alarak verilen cevaplar değil. O konuşmalar tamamıyla kendisini onlardan bağımsız bir biçimde bir özgür aydın tutuklanmış ve büyük bir baskıcı rejim var. Kendisi de bunlara karşı savunuyor. Böyle bir tablo çiziyor. Bu
halbuki
çok
böyle
eksik,
değil. Eksik.
Çok yanıltıcı bir tablo.
Aynen öyle. Hocam şöyle bir bu süreçte de tabii normal bir süreç değildi bu 17-25 Aralık 15 evet. Temmuz süreci normal bir süreç değildi ama bu tarz insanlar, bu tarz aydınlar Türkiye'de muhalif olmanın zorluğundan da bahsettiler. Yani bu ülkede evet. Muhalefet etmek, işte hükümete muhalif olmak zor bir tutum dediler. Gerçekten bu böyle mi? Yani bizim ülkemizde evet. Şu anda bu ortam, yani muhaliflere hayat hakkı tanınmayan bir ortam, ki varsa böyle bir ortam, bu tarz insanları terörize mi etti? Yani evet. Yapacak bir şeyleri yoktu da mı yaptılar bunu? Yani çünkü bu sürekli konuşuluyor. Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne, işte Avrupa'ya çıkan herkes Türkiye'yi böyle bir şikayet ediyor. İşte gazeteciler tutuklu. İşte Türkiye'de işte ancak siyaseten güçlü olursanız, milletvekili olursanız, dokunulmazlıklarınız olursa bir şeyler söyleyebilirsiniz, muhalefet edebilirsiniz diye. Türkiye'nin gerçekten bir muhalefet cephesinde bir sorun mu var?
Evet.
Olsa bile hani bu bunları meşru gösterir mi bu? Yani evet. Meşru muhalefet etmek sınırlı ve zor mu bu ülkede evet. Hocam?
Bence bunlar muhalefetlerini dediğimiz o yapıyla beraber sürdürdüğü için meşruiyetlerini kaybetmişti. Çünkü o yapıyla beraber o muhalefetlerini sürdürdükleri zaman bütünsel olarak dediğimiz darbeci, ondan sonra meşru hükümetin başında olan genel başkanı olan kişiye terör damgasını vurmaları, bununla beraber olmayı sağlıyordu bu. Böyle bir tahayyüle yol açıyor, böyle bir işlevselliğe yol açıyor. Ama eğer onlar oradan ayrılıp kendileri müstakil bir biçimde, bağımsız bir biçimde muhalefet etmeyi sürdürselerdi onlar yaşanmayacaktı bence. Türkiye'de muhalefet bir yönüyle evet, 2013'ten bu yana Suriye meselesi, DAEŞ meselesi, PKK meselesi, güvenlikçi politikaların zorunlu olması, bazen abartılması gibi nedenlerden dolayı bir muhalefete yönelik bir şey var. Bir hoşgörüsüzlük belli ölçülerde var ama tümüyle muhalefetin bastırıldığını söylemek de çok yanlış.
Evet.
Halk TV'de yapılan konuşmalar, Cumhuriyet Gazetesi'ne yazılanlar, ondan sonra
Sözcü Gazetesi'ne
yazılanlar,
internet sitelerinde yazılanlar.
Şu an dün bir yazı okudum, İngilizce yazılıyor. Türkiye'de yaşayan bir yazar tutuklandı, bırakıldı. Mesela Ermenilere yapılanlara soykırım olduğunu söylüyor ve savunuyor mesela. Bu yazar tutuklanmıyor. Dolayısıyla Türkiye tamamıyla da muhalefeti baskı altına aldı, dışladı, yok etti demek çok büyük bir haksızlık olur. Ama zaman zaman bazı savcılar, zaman zaman Türkiye siyasetinde bazı şahsiyetler hiç doğru olmayan aydınlara yönelik bir takım aydınların özgür ifadelerine yönelik müdahalelerde bulundular, açıklamalarda bulundular. İsimlerini burada söylemek de çok doğru değil bence. Bu tür yanlışlar da yaşandı bu süreçte. Bunun yaşanmaması için elbette Türkiye'de demokrasinin tam oturması için mücadele etmemiz gerekiyor. Ama bu mücadeleyi yaparken kalkıp darbeciliği şakşaklayan, devletin başına tam tersine meşru olmayan, seçimde gelmeyen birisini getirmeye çalışmak, efendim ne bileyim, karanlık bir takım güçlerle işbirliği içinde olmak gibi platformlardan da uzak durmamız lazım.
Evet.
Hakikaten evrensel anlamda bu toplumun menfaatine olacak bir biçimde bir muhalefet dilini kullanmamız gerekiyor.
Evet.
Türkiye
yani muhalif olacağız derken toplumu ifsad eden,
evet,
araya düşmanlıklar sokan ya da evet, işte kanun, nizam, yönetmeliklere, mevzuata aykırı hareketlere, evet, de izin, evet, verilmez değil mi hocam?
Yani
bu özgürlüğün, bu ifade özgürlüğünün, muhalif olmanın özgürlüğünün de bir sınırı olmalı.
Bir sınırı olmalı. Yani genel başkan, muhalefetin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem işte Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili seni yargılayacağız gibi ifadeleri var yani bu. Ondan sonra PYD veya işte YPG'nin terör örgütü olmadığını söyleyen genel başkan yardımcıları var, milletvekilleri var aynı şekilde.
Bizzat kendisi de söylüyor.
Değil mi? Kendisi, evet, de söylüyor. Tabii. Yani muhalefet Türkiye'de olmazsa bunlar söylenir mi yani? Bir yandan YPG'ye karşı çok büyük mücadele yürütüyoruz biz. Sınırda, Suriye'de, Türkiye'nin içine yönelik çukur siyasetinde bunlar hep beraber hareket etti PYD ile PKK.
Evet.
Ama bu süreçte kalkıp diyelim ki işte bu akademisyenlerin böyle bir süreçte kalkıp devlete katil deyip ve PKK'nın propagandasına eklemlenecek bir dil kullanmaları da hiçbir zaman doğru görülecek bir şey değil. Buna muhalefet denmez yani.
Evet.
Açıkçası.
Evet. Yani hocam Türkiye'de hani aydınız diye, gazeteciyiz diye
her şeyi söyleyebiliriz. Her şeyi yapabiliriz.
Bir böyle bir şey var. Zaman zaman Amerika'dan, Avrupa'dan, evet, gelen haberler de aslında bizim o çok öykündüğümüz Avrupa, Amerika özgürlüğünde de bunların olmadığını da gösteriyor. Yani,
evet,
kamu düzenini bütün devletler önemsiyor. Yani toplumsal şeyi, yani olayların çıkmamasını, kamu düzeninin bozulmamasını herkes önemsiyor. Yani bunun karşısında bunu bozucu, meşru seçilmiş hükümetleri terörize eden, evet, tutumlara karşı da hepsini tavır aldığını da görüyoruz,
evet,
yani. Bu da bir gerçek. Hocam çok teşekkür ederiz. Ergün Bey, aydınların, yani bu FETÖ ile çalışan aydınların sorumsuzluğunu anlatırken aynı zamanda bize bir aydın sorumluluğunu da hatırlatmış,
evet,
oldu. Hocam çok teşekkürler. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından evde hizmet eden kadını damgalayan çarpık bilinci konuşacağız. Kısa bir ara şimdi.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde FETÖ ile çalışan aydınların sorumsuzluğunu konuştuk. Bu bölümde de Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı "Evde hizmet eden kadını damgalayan çarpık bilinç" başlığıyla yazdığı meseleyi konuşacağız. Bu neydi? Bir hatırlayalım. Diyanet İşleri Başkanlığı Veladet Mevlid-i Nebi vesilesiyle bu haftada bir iki kısa film yayımladı. İşte bu filmlerde bir hanımefendi işte kocasına hizmet ediyor, çay getiriyor,
evet,
ona bir takım ikramlarda bulunuyor ve reklamda da bir ana mesaj var. Bu esnada da kocası elindeki telefona bakıyor,
evet,
diyor ki işte eşinin yüzüne bak. Hani biraz bunu bir kenara bırak diyor. Böyle bir ana mesajı var. Bu sosyal medyada bir takım çevrelerde çok konuşuldu. İşte siz hani siz de demişsiniz hocam yazınızda. Yani ne güzel bir mesaj. İşte hanımınız size hizmet ediyor. Etrafınızda pervane, siz de onun değerini bilin diyor.
Evet.
Bu filmin mesajı bu. Ama bu çok konuşuldu. Ya işte burada kocasına çay servisi yapıyor, hizmetçi mi? Ondan sonra ya bu bir hizmetçilik. Ondan sonra kadını işte aşağı alıyor Diyanet, eve hapsediyor gibi böyle bir sürü feveran koparıldı. Hocam siz de çok güzel bunu izah etmişsiniz. Dışarıda çalıştı mı alkışlanıyor, dışarıda aynı işi patronlara yapınca, hizmetçiliği bir dış bir mekanda yapınca o çalışan kadın, işte özgür kadın, hayatını kazanan kadın. Ama evde işte ev hanımı olunca, çocuklarına, eşine hizmet edince, ki bunu bir şeyle, daha bir aşkla, şevkle yapıyordur eminim, evet, ev hanımları. Evet, bir maaş kendi karşılığı, evine kendi evine yapıyor, kendine yapıyor aynı kendisine zamanda o hizmeti. Yapıyor. Bununla ilgili örnekleriniz de var. Ben şununla başlamak istiyorum. Yazınızın başında 2010 yıllarında İstanbul'da bir üniversitede, çalıştığınız üniversitede böyle bir aile projesini tanıtımına davet edilmişsiniz. Evet. Orada bir örnekle başlıyorsunuz. Evet, evet. Nedir hocam, onu dinleyerek başlayalım.
Yani hakikaten enteresan bir şey. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne hocaydım o zaman ben. Orada bir aile projesinden bahsedildi. Biz de sosyolog olduğumuz için bizi de davet ettiler oraya. Gittik ve bu proje İstanbul işte Ulusal Ajansı ile birlikte ortaklık yapılmış. Proje koordinatörü de bir hanımefendi, akademisyen ve bunu çok ballandırarak anlatıyor. Merak ettim, ne bu yani? Sonuçta anlatılan proje şu: kadınlara evde nasıl daha iyi, yani başkalarının evlerinde çalışacak kadınlar nasıl daha iyi hizmetçi olabilir? Onlar tabii hizmetçi demiyorlar da, çocuk daha iyi
yardımcı
nasıl bakabilir?
Kadın.
Yardımcı kadın diyorlar. Nasıl daha iyi yemek yapılabilir? Etraf temizlenebilir, bakılabilir.
Temizliğin püf noktaları.
Püf noktaları nedir? Böyle evlerde çalışacak olan kadınları yetiştirmeye yönelik bir proje. Şimdi bunu duyunca yani tepem attı hakikaten ve ben de kızarak çıktım. Hatta bir bayan arkadaş var, ne yapıyorsun dedi falan. Dedim ya baksana, burada aslında kadınları aşağılayan bir şey var bir yönüyle. Sanki kadınlara çok büyük bir şey kazandırılıyormuş gibi, yetenek kazandırılıyormuş gibi böyle Avrupa Birliği'nden de destek alarak anlatılıyor. Oysa yapılan şey kadınların başkalarının evlerinde hizmetçi olarak çalışılması yani. Bu teşvik ediliyor, bu paketleniyor, bu yüceltiliyor.
Kadını özgür yani kıldığı iddia ediliyor.
Evet, iddia ediliyor. Şimdi hakikaten büyük bir paradoks. Bir yandan bu tür projeler yapılıyor, teşvik ediliyor. Kadınlar dışarıda her alanda, kafeteryalarda, ofislerde, üniversitelerde, fabrikalarda çay servisi yapıyorlar, yerleri temizliyorlar, pencereleri siliyorlar, hademe, hizmetli bu alanlarda kadınlar bankalarda çok tercih ediliyor. Yemek pişirmeler çoğunlukla kadınlar tercih ediliyor.
Hocam ama dışarıda
bu,
çalışıyor,
bu
evde köle.
Ediliyor. Ama enteresan biçimde hakikaten, evet, kendi evinde çalışmasına garip bir biçimde köle deniyor, hizmetçi deniyor. Bir hizmet etmek neden küçültülen bir şey olsun yani? Bir de o var yani, insan kendi evinin maişetini karşılamak için gidip çalışıyorsa dediğim yerlerde, ben o kadınlara saygı duyarım yani. Ne zor şartlarda çalışan kadınlar var hakikaten.
Evet.
Yani uzaklarda, Türkiye Cumhuriyetlerde birçok kadın var, geliyor
evet,
bugün.
Evet, evet.
Türkiye'de çalışıyorlar.
Hocam siz de belirtiyorsunuz yani Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, evet, ve Tacikistan'dan gelerek özellikle Türkiye'de evlerde, evet, hizmet eden, birçoğu, evet, da sigortasız çalışan.
Sigortasız çalışan.
Binlerce kadın vardır.
Kadın var. Şimdi bunlar hep normal görülüyor, teşvik ediliyor. Bunların çoğunu da git ayarlayan, düzenleyen, çalıştıran kadınlar. Ama öte yandan kendi evinde çalışan, kocasına bir tas su götüren, bir çay götüren bir hanımefendiyi de küçümsüyorlar. Hizmetçilik mi yapıyorsun diyorlar. Kölelik mi yapıyorsun?
Geçen programımızda konuşmuştuk
ve
hocam.
Ve damgalıyorlar bunu.
Stigmayı burada da kullanıyorsunuz.
Burada da görüyoruz. Burada da bir stigma durumu var. Yani bizim...
Yaftalıyor kadınları.
Yaftalıyor, ötekiliyor, damgalıyor. Ondan sonra bu bir ötekileştirmedir yani. Evine hizmet eden kadını ötekileştirmektir. Kardeşim, bu belki rol paylaşımı olmuştur. Erkek dışarıda daha yoğun bir biçimde çalışıyordur. Hanımı da dışarıda çalışmıyor, evde çalışmayı tercih etmiş. Dolayısıyla evin içindeki işleri de o zaman hanımefendi yapacak yani. Bu doğal bir şey. Ama hayır, bütün bunlara hiç bakmaksızın kategorik olarak bunlar kadının evde çalışmasına karşılar. Problem bu. Evde kocasına, çocuklarına hizmet etmeye karşılar. Bunlar aslında temelde aileye karşılar. Çünkü aileyi ayakta tutan o kadın elidir. O kadın nefesidir. Anneliktir. Anneliği, o kadın elini biz evden çektiğimiz zaman, anneliği kaldırdığımız zaman aile de ortadan kalkıyor. Otele dönüşüyor aile. Yemek zamanda pişmiyor, sofra kurulmuyor. İşte çocuklar anneleriyle yeterince sevgi etkileşimini yaşayamıyor.
Onlarda bir takım travmalar ortaya çıkıyor.
Travmalar ortaya çıkıyor. Bunları biz çoğunlukla yaşıyoruz. Birçok araştırmalar da bunları ortaya koyuyor. Ama hiçbir zaman bunu görmüyorlar ve bunların bütün kafası eşitlik düşüncesiyle çarpıtılmış.
Feminizm düşüncesiyle
çarpıtılmış. Ve hiçbir zaman dışarıda kadının eşit olmadığı, insanın da eşit olmadığı bir durumda evin içinde eşitlik arıyorlar. Dış hayatta eşitlik yok Ali Bey.
Evet.
Ben mesela öğretim üyesiyim, profesörüm, benim başımda dekanım var, bölüm başkanım var. Ben onlara karşı bir sorumluluk sahibiyim. Tamam mı? Ondan sonra sizin bağlı olduğunuz bir şey yok mu üstünüzde?
Evet.
Genel müdürünüz var.
Evet.
Bankada çalışan hanımefendinin bir şeyi yok mu? Hiyerarşi içinde konumlanması yok mu?
Sanki böyle bağımsız gibi algılanıyor. Evet. Hiyerarşiden yoksun, statüden yoksun,
eşit. Bunu ailede istiyor, bekliyor. Bir tek insan nerede bu bağlardan uzak biliyor musunuz? Yolda yürürken, ulaşımda arabalarda binerken, ondan sonra kalabalıklar halinde yaşarken, kafeteryalarda otururken, stadyumlarda, konser salonlarında, kitleler ve kalabalıklar halinde yaşarken aslında biz kısmi eşitliği yaşıyoruz. Onun dışında hayatta eşitlik yok yani. Bunu görmeleri gerekiyor. Burada adalet önemlidir. Bu eşitlik insanlara yutturulan bir şeydir. Marx'ın getirdiği ve dünyaya işte herkes sınıfsal eşitlik içinde yaşayacak dedi. Fransız İhtilali ile gelen eşitlik sadece hukuksal olarak vardır. Yani kanun önüne çıktığımız zaman biz eşit bir biçimde yargılanacağız. Bizim kökenimize, rengimize, cinsiyetimize bakılmayacak. Hukuksal eşitlik. Bu eskiden hukuksal eşitlik demiyorlardı, adalet diyorlardı.
Adalet diyorlardı.
Tamam mı? Yoksa hakikaten toplumsal hayatta eşitlik diye bir şey yok. Ekonomik hayatta eşitlik diye bir şey yok. Çalışma hayatında eşitlik diye bir şey yok. Herkes yeteneği oranında, herkes performansı oranında, herkes emeği oranında, kabiliyeti oranında, eğitimi oranında konumlanır. Böyledir bu yani.
Evet.
Ama nedense bunu en çok kadın erkek arasında istiyorlar ve bunu aile içinde istiyorlar. Aileyi ifsad etmek istiyorlar. Oysa insanın hanımefendi ve beyefendi olduğu yerde ailesidir. Ben şimdi evime geldiğim zaman bana hanım bey diye hitap eder. Ben hanıma hanım diye, hatun diye, hatunum diye hitap ederim. Evinde insan beyefendidir ve hanımefendidir. Burada bir şey vardır. Yani daha çok anlamda, ahlakta, edepte bir şey vardır. Ahenk vardır. Biliyor musunuz?
Evet.
Bu önemlidir.
Evet.
Ama dışarıda buna sahip değilsiniz yani.
Evet. Hocam ben izniniz olursa şu son kısımda sizin yazınızın son 3 paragrafını okumak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz okuyamamıştır.
Buyurun.
Kendi aile, hatun ve bey kültüne yabancılaşan bilinç. Yani böyle bir kültüre yabancılaşan bir bilinç söz konusu. Ailesine, hatun ve bey kültürüne yabancılaşan bilinç. Batılı feminist kültür üzerinden bakıyor olaylara. Kapitalizmin ikiyüzlülüğünü maskeleyerek ortaya çıkan bir algılama bu. Kadınlara ev dışında ve başkalarının evinde istediğin kadar hizmet etmeye ve hatta kölece çalışmaya teşvik et ama kendi evinde gönüllü olarak çalışmaya hizmetçi de ve damgala. ucuz iş gücü ve bir de hizmetçilik adıyla aşağılayarak kadınları, kızları çalıştır. Sonra da evinde eşine bir bardak su götürmeyi kölelik yapmak olarak değerlendir.
Evet.
Kadını evinden nefret etmeye ve sokağa çağırmadır bu. Patronlara hizmet mubah, kocaya günah. Erkek patrona hizmet etmek iş, kocaya hizmet etmek hizmetçilik. Başka kadınların evde hizmet etmesi normal, kadının kendi evinde hizmet etmesi anormal. Bir modernite manyaklığı bu. Kadını kocasıyla ilişkisini eşitlik üzerinden tanımlayan bir manyaklık. Farklılıklara dayalı her rolü ayrımcılık gören bir manyaklık. Hocam bu kelime belki argo bir kelime argo ama bir kelime. Yani burada bu ifadeye oturmuş. Gerçekten önemliydi bu konu hocam. Çok da değinilmedi. Ben bir de burada görüyorum. Yani şöyle bir sıkıntı da var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu artık muhafazakar, dindar mahallede de kadınları, ev hanımlarını böyle hani bu role karşı kışkırtan bir hale de dönmeye başladı mı? Yani ne dersiniz? Evet. Yani bu sadece böyle düşünenlere karşı söylenmiş, böyle bir ayrıma gitmek istemiyorum ama hani mahalleler arasında bir meseleden çıkıp bu söylem muhafazakar, dindar aileleri, oradaki işte ev hanımı dediğimiz hanımefendileri, evinde işte ev işleriyle uğraşan, çocuklarını büyüten hanımları da böyle bir söylem etkiliyor mudur ya da gelecekte nasıl etkiler? Son olarak bu yorumunuzu almak isterim.
Evet. Kesinlikle böyle genel bir etki var. Yani özellikle bu sosyal medya sınır tanımıyor. Ondan sonra işte bütün üniversite pratiklerinde, müfredatlarında, çevrelerinde, medyada böyle bir kültür pompalanıyor yaygın bir biçimde. Ve muhafazakarlar da etkiliyor bu. Muhafazakar kadınlar da özellikle bu kadın erkek ilişkileri üzerinde ki okumalarda çok kendi zeminlerinde kalarak bakamıyorlar. Bu çoğunlukla böyle bakıyor ama ciddi bir kesim de bu zemini kaybediyor, kaybetmiş durumda ve farkına varmadan feminist bilinçle çarpılmayla yüz yüze kalmış. Yüz yüze gelmiş.
Bizzat dindarlar, muhafazakarlar.
Evet, muhafazakarlar da böyle yani başörtülü ama başörtünün altındaki zihne baktığın zaman feminist bir zihin yani. Dolayısıyla İslam dediğimiz zaman bir tek kadınla ilgili bir başörtü diye anlaşılmaz yani.
Evet.
Kadın erkek ilişkileri konusunda mahremiyeti ve İslam'ın esaslarını tamamıyla feminizmle yorumlayan, o çarpık bilgilerle tanımlayan, ondan sonra buna da çağın gereği diyen ve realiteye teslim olan tutumlarla karşılaşıyoruz. Realitede bunlar var ama realite ile hakikat aynı şey değil.
Evet.
Bizim realiteye teslim olmamamız gerekiyor.
Evet.
Realitenin yanlışlarına karşı direniş içinde olmamız lazım en azından. Mücadele içinde olmamız gerekir. Biz kadınlar çalışmasın demiyoruz. Ama kadınların çalışmalarının ortamı önemli, tarzı önemli. Erkeklerle kurdukları mesafe önemli.
İhtiyaç mı değil mi? Bu da önemli hocam.
İhtiyaç mı değil mi önemli?
Evet. Çünkü ondan sonra bir kendini gerçekleştirme
derken,
diye bir kavrama
var,
sığınılıyor.
Çalışma derken evde çalışmak da bir çalışma değil mi?
Evet.
Değil mi?
Kesinlikle.
Yani istihdam sadece evin dışında olmak mı oluyor? En büyük istihdam evin içinde oluyor. Gidip başka kurulan bir anaokulunda çalışıyorsun, öğretmen oluyorsun, çalışan oluyorsun. Doğrudan kendi çocuklarına bakarken çalışan olmuyorsun. Böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla bu kavramları da bize aslında boca ediyorlar. Bunları dikkatli kullanmamız ve bunlara karşı kendi
uyanık olmamız lazım.
Uyanık olmamız lazım. Kendi dilimizi geliştirmemiz gerekir.
Doğru, doğru. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.